Ayrım 3.
Sayfa 17. Sporun kolektif çalışma yeteneğini arttırması, takım ruhu kazandırması ve bilinç düzeyini yükseltmesi de öğrenmeye hazırlık aşamasında önem kazanmaktadır. Ayrıca spor, eğitsel yönden gerekli bazı özellikleri bireylere kazandırmada etkili rol oynamaktadır. Bu gibi durumlarda ise sportif aktivitenin kendisi bir eğitim yöntemine dönüşmektedir. Ekonomi. Sportif aktiviteler bir kurum olarak ekonominin güçlenmesine yardımcı olan büyük bir sektör durumuna yükselmiştir. Spor, dinamik ve uluslararası büyük hacmiyle ekonomik hayatın canlanmasına katkıda bulunur. Restoranlara, otellere ve ulaşım sektörüne canlılık kazandırır. Buna karşın ekonomide kurumsal yapısı itibarıyla sporun gelişimini sürekli desteklemektedir. Büyük sermayeli şirketler de sporu ve sporcuyu destekleyerek ekonomik hayatın güçlenmesine katkıda bulunmaktadırlar. Sponsorluk mekanizmasının global olarak geldiği nokta ekonomi-spor bağlantısının net bir yansımasıdır. Din. Sportif yaklaşımlar bireylerin ruhsal, duygusal açıdan güçlenmelerini, özgüven ve iç disiplinlerinin gelişmesini sağlamaktadır. Kişilik gelişimini olumlu yönde etkileyen spor, bu yolla bireylere hoşgörü, anlayış, olumlu rekabet, paylaşma, yardımlaşma duyguları ve temelde spor etiği kazandırmaktadır. Bu değerlerin tümünün din kurumunun yapısal özelliğini belirleyen moral değerlerle birebir örtüştüğü görülmektedir. Politika. Sporun sahip olduğu rekabet, pozitif hırs, kazanma inancı aynı değerleri kullanan politikanın da spor aracılığıyla güçlenmesini sağlar. Bu bağlamda politika ve spor kurumlarının benzer kurallardan hareket ettiğini söylemek mümkündür. Planlı çalışma, strateji belirleme, rakiplerini tanıma, oyunu belirli kurallara göre oynama ve sürekli birinci olma hırsı gibi kavramlar her iki kurumda da ortaktır. Bunlara ek olarak bu değerlerle sporun özellikle uluslararası düzeyde politikaya ciddi katkıları olduğu söylenebilir. Günümüzde sportif etkinliklerin ülkeleri temsil gücü diğer pek çok kurumunkini aşmıştır. Bu nedenle pek çok politik lider de sporu desteklemektedir. Ülkelerin özel spor politikaları saptamaları ve bazı ülkeler için sporun uluslararası arenada politika kadar belirleyici rol oynaması ve politik temsil gücü taşıması dikkat çekmektedir. Leonard 2, 1998 bölü 20. Bölüm 3. Özürlü bireyler ve spor. Özürlü bireylerin sportif etkinliklere katılımı, önceleri yaralı askerlerin, daha sonra gereksinim duyan tüm hasta kişilerin tedavisindeki olumlu etkilerden hareketle gerçekleşmiştir. Egzersizin tedavideki tamamlayıcı rolünün yanı sıra, hastanın motivasyonu üzerindeki olumlu etkileri de bir rehabilitasyon aracı olarak dikkatleri sportif etkinliklerin üzerine çekmiştir. Ancak daha sonraları sporun rehabilitasyon etkisinin dışında hasta ve özürlü kişiler için başlı başına bir sosyal ve psikolojik destek unsuru olduğu fark edilmiştir. Sportif etkinliklere aktif katılım, özürlü kişiye fiziksel aktivitelere katılım olanağı yanı sıra kişilik gelişimi ve özgüven duygusunun oluşumu yoluyla toplumsal yaşama uyum göstermesi yönünde büyük kolaylık sağlamaktadır. Fizik aktivitelerinin rehabilite ve tedavi edici etkisi nedeniyle özürlü bireylerde fiziksel, mental, duygusal ve sosyal gelişim aracı olarak kullanılmaya başlandığı bilinmektedir. Özürlüler sporu 3 önemli kavram üzerinde yoğun çalışmaktadır. A. Özürlü olmayanlara yönelik ve özürlülükle ilgili spor, B. Katılım için ya da yarışma için spor, C. Birleştirilmiş ya da ayrı spor yarışmaları. Depov 1995 bölü 220. Bu çalışma konuları üzerinde spor teorisyenleri ve özürlüler sporları ile ilgili çalışan kişilerce uzlaşmaya varılmıştır. Bu konuların her birinin üzerinde çalışılması gereken ayrı bir alan olarak kabul edilmesine karar verilmiş ve dünya literatüründe kullanılmakta olan özürlüler spor disiplinine ait sınıflandırmanın son hali, özürlü olmayanlara yönelik spor, özürlü bireyler için spor, katılım için spor, yarışma için spor, ayrımlaşmış spor, yalnızca özürlüler veya spesifik özürlüler için spor, bütünleşmiş spor, özürlü olmayan atletlerle birlikte spor şekline dönüşmüştür. http://www.makoa.org. Tüm bu konular belirli bir devamlılık süreci içinde ele alınmalıdır. Bu konudaki çalışmalar ve denemeler sonucu, sporun katılım ya da yarışma şeklinde sınıflandırılması ile ilgili olarak katılım için özel olimpiyatlar, yarışma için paralimpik oyunlar kavramları ortaya çıkmıştır. Bu bilgiler ışığında sportif etkinliklerin yapısal özellikleri açısından 4 temel grupta incelendiğini söylemek olasıdır. 1. Elit sporu. Sporun spor için yapıldığı, belirli bir performansın hedeflendiği, kesin olimpik kurallar çerçevesinde yapılan, süre ve belirli kriterlerle fiziksel yeterliliği ölçmeye yönelik aktivitelerdir. Sporcunun amacı her seferinde daha iyiye gitmek ve kendi sınırlarını aşmaktır. Kılcıgil 1998/31. Profesyonel kurallar çerçevesinde sporu bir yaşam biçimi olarak benimsemiştir. Olimpiyatlarda oldukça başarılı elit engelli sporcular yer almakta ve önemli dereceler yapmaktadırlar. http://www.paralympics.org. 2. Kulüp sporları. Sporcular spor kulüpleri aracılığı ile düzenli olarak sportif etkinliklere katılırlar. Profesyonel ve elit sporcu olma zorunluluğu yoktur. Ancak bu bireyler de düzenli olarak ve sportif kurallar çerçevesinde spor yaparlar. Fakat sporu bir meslek olarak seçme zorunda değillerdir. Engelli bireyler de engelliler spor federasyonları aracılığıyla kulüp sporlarında yer almaktadır. Elit engelli sporculara göre daha çok sayıda engelli sporcu bu dalda spor yapmaktadır. 3. Kitle sporu. Herkes için spor sloganıyla yaygınlaşmış ve çoğunlukla bu isimle tanınmıştır. Sporun düzenli olarak olimpik kurallarla yapılması bu kavramdan uzaktır. Daha çok toplumda her bireyin kendi arzusu doğrultusunda dilediği sporu, dilediği zaman yapabilmesi esnekliğiyle kitlelere ulaşmıştır. Bireysel fark gözetmeksizin engelliler de dahil isteyen herkese açıktır. Hiçbir kısıtlama ya da kural bağlayıcılığı yoktur. Bu anlamda inisiyatifin bireylere ait olduğu bir esnekliğe sahiptir. Bu nedenle spor yapmak isteyen her engel grubundan bireye çok çeşitli spor dalını özgürce yapabilme olanağı sağlar. 4. Rekreasyonel aktiviteler. Spordan çok eğlence ve enerji boşalımını hedefleyen her tür oyun ve etkinlik bu kapsamda ele alınmaktadır. Basit kurallara dayanır ve kurallar oyun sırasında spontan olarak belirlenir. Özellikle zihinsel engelli bireylerin fiziksel ve duygusal olarak zedelenmemeleri için idealdir. Ancak hiç spor yapmamış engelliler için sportif etkinliklerin yerini tutması ya da spora geçiş için bir basamak oluşturması yönüyle de önerilebilir. Tatara 1995/49 göre özürlülerde sporun dayanması gereken 4 temel prensip bulunmaktadır. 1. Sporun aslına uygunluk prensibi, 2. Özür uygunluk prensibi, 3. Özürlüler sporunun amaca uygun olması prensibi, 4. Özürlüler sporunun ekonomik olması prensibi. Sporun aslına uygunluk prensibinin temelinde özürlü bireylerin yaptıkları sporun, özürlü olmayanların yaptıkları sporlarla aynı özellikleri taşıması ilkesi bulunmaktadır. İlgili spor dalının kuralları özürlü birey için de aynen geçerli olmalı veya gerekli adaptasyonlar spor dalının temel yapısına aykırı olmamalıdır. Kimi zaman farklı spor dalları için değişik adaptasyonlar kaçınılmaz olabilmektedir. Tekerlekli sandalye basketbolunda olduğu gibi sporun yapısına oldukça aykırı görünmesine rağmen tekerlekli sandalye uyarlaması dışında oyunun yapısına ve ruhuna ters düşen herhangi bir başka düzenleme bulunmamaktadır. Tatar 1995/49. Özürlüler de yaygın bir spor olarak basketbolu tüm basketbolcular gibi bilinen kurallarıyla oynamaktadırlar. Asıl olarak özürlülere yönelik sportif etkinliklerin temelinde yatan ilke de bu olmalıdır. Oyunu kuralına göre oynamak. Bu konuda dünyada iki önemli ve birbirinden oldukça farklı görünen yaklaşım bulunmaktadır. İki farklı uluslararası organizasyona ait olan bu yaklaşımlar aslında özürlüler ve spor konusunda iki egemen görüşü de özetlemektedir. Bunlardan birincisi olan özel olimpiyatlar, özürlü bireylerin sportif etkinliklere katılımında daha çok zevk almanın ve eğlenmenin önemini vurgularken, diğer önemli organizasyon olan paralimpik olimpiyatlar, performans göstermenin ve gerçek anlamda spor yapmanın temel amaç olduğunu belirtir. Özetle özel olimpiyatlar, sporu özürlüler için bir rahatlama, eğlenme ve dinlenme amacına yönelik bir oyun olarak görürken, paralimpik olimpiyatlar için sporu, spor için ve kurallarına uygun olarak yapmak esastır. Bu bağlamda paralimpik olimpiyatlar, spor sosyolojisi açısından elitist bir yaklaşımla, özürlü bireylerin mümkün olan en yüksek performansla ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi kurallarına aynen uyarak spor yapmasını öngörmektedir. Burada temel moment, sporun oyun amaçlı değil, sportif amaçlı bir etkinlik olarak algılanmasını sağlamaktır. Bu noktada paralimpik olimpiyatlara, engelli bireylere sportif etkinliklere katılımda daha az şans tanındığı yönünde bir eleştirinin gelmesi olasıdır. Ancak gerçek anlamda spor yapmak isteyen özürlü bireyler için, olimpik kuralların geçerli olduğu bu tür bir organizasyonun da var olmasının gerekliliği açıktır. Buna karşın özel olimpiyatlar, olimpik kurallarda her engel grubundan ve her düzeyden özürlü bireyin spor yapmasına olanak tanıyacak şekilde adaptasyonlara gidilebileceğini ve dileyen her özürlü bireyin sportif etkinliklere katılımının sağlanması gerektiğinin altını çizer. Özür uygunluk prensibi ise seçilecek olan spor türünün özürlünün fiziksel özelliklerine, kapasitesine, ruhsal duygusal durumuna ve kişisel yönelimlerine uygun olması prensibine dayanmaktadır. Tatar 1995-50. Spor dalının özürlü kişiye uygun olması, sportif etkinlikler sırasında oluşabilecek zorlanma, başarısızlık ve özgüven yitimi gibi duyguların yaşanmasını engelleyecektir. Ayrıca fiziksel koşulların ve performansın sınırlarının aşılması da engelli bireye yarar yerine zarar verebilecektir. Tatar'a 1995-50 göre, özre uygun vücut egzersizlerinin kullanımı özür hakkında tam bilgili olmayı ve sportif etkinliklerin sonuçlarını bilmeyi gerektirir. Bunun yanı sıra seçilen spor dalının özelliklerine tam olarak hakim olunmalıdır. İstenilen hareketin özürlü kişinin hareketleri ile uyum sağladığı ölçüde özür uygunluk prensibinin yerine geldiğini söylemek mümkündür. Özürlüler sporunun amaca uygun olmasının temelinde sporun özürlü bireye diğer bireylerden daha fazla yarar sağladığı görüşü yatmaktadır. Özürlüler sporunun amacı sportif faaliyeti aşmaktır. Özürlü olmayan sporcuların en hızlı zamanda yarışmak ve en yüksek puanı alma hedefleri, özürlü sporcular için sadece motivasyonu arttırıcı faktörlerdir. Tatar 1995-51. Alman Engelliler Spor Federasyonu'na göre temel amaç, özürlülerin yapacağı sporun olumlu etkilerinin kendisine, ailesine, iş çevresine ve topluma yansımasıdır. Özürlünün davranışları sportif etkinlikler yoluyla amaçlanan bu faydalara doğru kanalize edilmelidir. Özürlülerin sportif etkinliklere katılabilmesinin temel koşullarından biri ise, özürlülere yönelik sporların ekonomik olmasının gerekliliğidir. Bu bağlamda özürlülere yönelik sportif ve rekreatif etkinliklerden sosyal planlama politikaları çerçevesinde yaygın ve ucuz olarak yararlanmalarının sağlanması gerekmektedir. 3.1. Özürlü bireyler için sportif etkinliklerin önemi. Kendi kararlarını verme yeteneğini geliştirerek bağımsızlık duygusunun artmasına yardımcı olur. Atay 1997-6. Ardalı'ya 1998-13 göre özürlü bireyler için sportif etkinliklerin önemi. Özürlü bireyin sahip olduğu sosyal çevreyi geliştirir ve iletişim becerilerinin artmasını sağlar. Özürlü bireyin mobilitesini arttırarak seyahat etme ve yeni kültürler tanıma olanağı yaratır. Spor organizasyonları ve karşılaşmalar yoluyla daha geniş topluluklara katılmayı sağlarken, entegrasyonu sağlamaya ilişkin önemli bir misyon yüklenir. Özürlü bireyin kendi beceri ve yeteneklerine olan inancını arttırarak özgüven gelişimine yardımcı olur. Tatar'ın 1995/56 çalışmasına göre ise özürlü bireyler için sportif etkinliklerin önemi şu şekilde maddelendirilmiştir. Sahip olduğu engel nedeniyle yaşadığı psikolojik gerginlik ve bunun sonucu olan sosyal sorunları aşmasında önemli rol oynar. Özürlü bireyin kendini toplumdan soyutlamasını engeller. Hayata bağlanmasına yardımcı olarak yaşama sevinci kazandırır ve engeliyle birlikte hayatı olduğu gibi kabul edebileceğini gösterir. Sportif etkinliklerin doğal bir sonucu olarak rahatlama, iyi vakit geçirme, eğlenme fırsatı verir. Sporun mental ve fiziksel kapasitede sağladığı gelişme ile motor beceri, denge, el-göz koordinasyonunda sağladığı iyileşme, özürlünün eğitiminde ve mesleki rehabilitasyonunda olumlu etkiler yapar. Özürlü bireyin entelektüel kapasitesi ve problem çözme yeteneği artar. Özürlü bireyin bir sporcu olarak sergilediği performans, kişilik gelişimine yardım ederken, toplum tarafından engelli olmanın ötesinde bir sporcu olarak kabul görmesini sağlar. Özürlü kişilerin olumsuz toplumsal tutum ve davranışlar ile, kendi iç gerilimlerinden kaynaklanan negatif ve yıpratıcı duyguların kontrol altına alınmasına ve bireyin duygusal gerilimden kurtulmasına yardımcı olur. Özürlü bireyin sportif etkinliklerde sergilediği performans ve kazandığı başarılardan dolayı engeliyle birlikte yaşamını sürdürebileceğine ve başarılı olabileceği pek çok alan olduğuna ilişkin inancı artar. Bunun yanı sıra başarısızlık ve yenilgiyi kabullenme sürecini doğal karşılama becerisi edinir. Özürlü bireylerin sportif etkinliklere katılımı toplumun dikkatini özürlü bireylere çekerek olumsuz tutum ve davranışların değişmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Sportif etkinlikler yoluyla özürlüler toplum içinde işbirliği, paylaşım ve kişiler arası ilişkilerin kurallarını öğrenirler. Sportif etkinlikler özürlü bireylerin yaşam kalitesini yükseltir ve kendilerini gerçekleştirebilecekleri bir sosyal ortam yaratır. Tüm bu özellikleri kapsamına alan bir etkinlik olarak spor, özürlülere yaşam boyu önerilmektedir. 3-2 Rekreasyonel aktiviteler. Rekreasyonel aktiviteler, spor kavramıyla bağlantılı olarak kullanılan, yarışma ve eğlence amacına yönelik olarak yapılan, bireysel etkinlikler ya da takım karşılaşmalarıdır. Sportif etkinliklerden farklı olarak rekabete ve performansa dayalı bir yarışma amacı taşımazlar. Sporu hobi olarak yapan oldukça geniş bir kitleye hitap etmektedirler. Sportif karşılaşmaların tersine kazanma ya da kaybetme endişesi olmadan daha rahat bir duygusal ortamda fiziksel etkinliklerde bulunmak mümkündür. Yarışmacıların uymak zorunda olduğu özel kurallarda olmadığı için sosyal ve psikolojik olarak özürlü bireylere daha fazla rahatlama olanağı sağlayabilmektedir. Rekreasyon kavramının bu anlamıyla yoğun olarak boş zaman sporları ve hobi düzeyinde etkinlikler olduğunu belirtmek mümkündür. Bu yönüyle rekreasyonel aktiviteler daha önce hiç spor yapmamış özürlü bireyler için oldukça uygundur. Yaşamı boyunca spor yapmamış bireyin fiziksel ve duygusal sınırlarını zorlayacak sportif etkinlikler yerine öncelikle rekreasyonel aktivitelere yönlendirilmesi çok daha doğru olacaktır. Kalyon 1997/47. Bu tür aktivitelerin daha geniş kitlelerle bütünleşme ve basit yapısı nedeniyle daha kolay adapte olunabilme özellikleri engelli bireyin entegrasyonu içinde oldukça pratik ve etkili bir yöntemdir. Sporu elit sporcu olarak değil ama sağlıklı, sosyal yaşamla uyumlu, aktif ve bağımsız bir birey olarak yaşamak için yapmak isteyen özürlü birey için bu tür aktivitelerin önemli olduğu son yıllarda yapılan çalışmalarla da vurgulanmaktadır. Rekreasyonel aktivitelere ilişkin bir başka önemli saptama da uygun altyapı ve spor eğitimi olanaklarına sahip olabilecek özürlüler için bu tür etkinliklerin sporla tanışarak belli bir spor dalına yönlendirilmeleri yönünde önemli bir basamak olduğunun altının çizilmesidir. Engelli bireyler için uygun rekreasyonel aktivitelerin seçiminde de en önemli unsur sportif etkinliklerde olduğu gibi özür uygunluk prensibidir. Seçilen etkinliğin yapısında bireysel ya da kolektif de olsa önemli olan özürlü bireyin engeline ve psikolojik yapısına uygun olmasıdır. Etkinlikler sırasında fiziksel engele aykırı bir hareket, özürlü bireyler için duygusal bir travma kaynağı olabilmektedir. Böyle bir durum, sportif ve rekreasyonel aktivitelerden beklenen tüm olumlu etkileri tersine çevirebilecektir. Kalyon 1997 bölü 47. Edwards'a göre rekreasyondan spora geçildiğinde gözlenen değişiklikler şunlardır. Leonard 2,1998 bölü 11. A. Sportif aktivite bireysel farklılıklardan uzaklaşmaya başlar. B. Sportif aktivite içerisindeki kurallar, rol ve pozisyonlar belirginleşir. C. Sportif aktivite ile günlük hayatın baskı ve sıkıntılarından uzaklaşma başlar. D. Sportif aktivite sırasında davranışın yapısı ve niteliği yönünden bireysel sorumluluğun arttığı izlenir. E. Sportif aktivitelerin sonuçları ve bireyin rolü aktivite içinde doğrudan yer almayan grup ve topluluklara da yansır. F. Sportif aktivitenin öngördüğü amaçların ötesinde amaçlar çok daha çeşitli ve kompleks hale gelir. G. Sportif aktivite için bireyin rekreasyon ve boş zaman değerlendirme etkinliklerine ayırdığından daha fazla zaman ayırmak gerekir. H. Kişilik gelişimi ile ilintili olarak fiziksel ve psikolojik yönden olumlu etkilenmenin kısa bir süre içinde kendini göstermesi beklenir. Kalyon'a 1997 bölü 47 göre rekreasyonel aktivitelere katılacak olan kişilerin sayısına ve özür durumlarına göre çok sayıda oyun türü bulunmaktadır. Oyunlarda çeşitli uyarlamalar yapabilmek de mümkündür. Rekreasyonel aktiviteler sportif etkinliklerden farklı olarak daha çok özürlü bireyin kazanmasına olanak verecek şekilde planlanmaktadır. Amaç mutlaka başarılı olmak olmasa da rekreasyonel aktivitelerin daha çok zihinsel engelli bireyler ile ruhsal duygusal sorunları olan bireylere hitap etmesi nedeniyle ciddi başarısızlıklara yol açmayacak şekilde kurgulanması gerekmektedir. Sportif etkinliklere katılamayacak derecede engelli olan bireyler için de sportif etkinliklerin yarışma ortamını yaratabilecek, fazla karmaşık olmayan oyunlar kurgulanabilmektedir. Bunun yanı sıra oyun sonunda başarılı olanlara büyük ödüller verilmesi yerine tüm katılımcılara sembolik ödüller verilmesi motivasyonu ve etkinliklerden alınan keyfi çok daha fazla arttıracaktır. Rekreasyonel aktivitelerde oyuncular için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması da büyük önem kazanmaktadır. Sportif etkinlikler, katılan sporcuların kendilerine zarar vermemeleri için istenilen hareketlere ilişkin ön çalışmalar yapılmalı ve çevrede gerekli önlemler alınmalıdır. Bu sporcuların özür durumu ve kapasitelerinin eğiticileri tarafından iyi bilinmesi de önem taşıyan bir başka faktördür. 3. Engelliler sporunun gelişimi. Dünyada engelliler sporunun geçmişi 20. yüzyılın başlarına kadar gitmektedir. Almanya'da 1914 yılında Dr. Bisaski, 1. Dünya Savaşı'nda yaralanan askerlerin fizyolojik ve psikolojik açıdan rehabilitasyonu amacıyla egzersizler yaptırmaya başladı.